Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve bihi nesta'in. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli hocam, size hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesin inşallah. Çalışmalarımız iyidir. Elhamdülillah.
Allah razı olsun.
Hizmetlerimiz iyidir.
Elhamdülillah hocam.
Cenab-ı Hak hem kıymetli dinleyenlerimize hem bizlere sıhhatle, afiyetle güzel ameli salihler, hizmetler nasip eylesin.
Amin inşallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bundan önceki birkaç programda hocamla ben ayrı ayrı dersler yapmak durumunda kaldık. Yaz programları sebebiyle. İnşallah Cenab-ı Hak lütfetti, yine bugün hocamla beraber birlikte kaldığımız yerden, kıyamet süresinde kaldığımız yerden siz değerli dinleyenlerimizle beraber Yüce Rabbimizin ayetlerini anlamak üzere birlikte bu çalışmamızı devam edeceğiz inşallah. Kıyamet suresi, daha önceki ayetlerde de hatırlayacağım üzere Cenab-ı Hak kıyamet gününden bahsediyor. O gün işte dünyadaki bu geçici fani hayatın kıymetini bilemeyen insanın kendisini kınamasından, ahu etmesinden Cenab-ı Hak bahsediyor. Sonra da o kıyamet gününün bir kısım dehşetli olaylarından, gözlerin kamaşmasından, ayın tutulmasından, güneşle ayın bir araya getirilip işte kıyametin kopmasından bahseden ayet-i kerimeler, onları dile getirmeye çalıştık. Tabii ki böyle dehşetli bir günde insan yeni baştan dirilecek ve Allah'ın peygamberlerinin haber vermiş olduğu kıyamet günün hak olduğunu bütün gerçekliğiyle insan orada görecek. Tabii müminler için bir Allah'ın izniyle bir problem olmayacak. Çünkü onlar zaten böyle bir günün geleceğini bildikleri için, yakinen inandıkları için, böyle bir günün beklenti içerisinde oldukları için tabii bir kısım belki ürpertileri olacak ama nereden böyle bir günle karşılaştık diye böyle bir endişeleri olmayacak. Çünkü inanıyorlar zaten.
Evet.
Cenab-ı Hak onlara da o büyük günün dehşetinden de muhafaza edecek. Ama böyle bir günün varlığına inanmayan ve o gerçekte orada yüzde gelen insan, yakul insan derken daha çok il kafir diye hocam müfessirler şey yapıyorlar. Yakul insanı yevmeyizine eylel mefer. Bugün kaçış nereye diye soracak. Soracak çünkü böyle bir günün geleceğini beklemiyordu. Böyle
inanmıyordu.
Böyle bir şey olamaz. Allah çürümüş kemiklerini başına diriltmez. Aslında diriltemez demiyor da diriltmez. Niye dirilsin ki tarzında düşünüyordu. Ve Cenab-ı Hak da o gün böyle bir dehşet karşısında insanın kaçacak yer arayacağını ama artık kaçacak bir yeri de olmadığını da hocam ayet-i kerimede ifade etmiş oluyor.
Mümin nasıl diyordu hocam? Enni mülâgın hesabiye. Zaten ben hesapla karşılaşacağımı biliyordum zaten diye seviniyor orada. Hani amel defterini sağ tarafına almış. Alın buyurun kitabımı okuyun. Utanılacak bir şey yok. Her şey alnının akıyla. Buyurun okuyun, zaten ben bununla karşılaşacağımı biliyordum.
Evet. Oradaki hocam zanaatı ile ilgili de cemaatlerin çok güzel bir izahı var.
Evet hocam.
Yani kitabı sağına verilenler diyecek ki inni zanaatu enni mulakin hisabiye. Ben böyle bir gün geleceğini zannediyordum.
Evet.
Aslında yani biliyordum anlamında ama yine ki yani eykantu değil de ve alemu değil de ya niye Cenab-ı Hak zan kelimesini kullandı mutlaka. O da yani olur mu olmaz mı diye bir zan değil.
Evet.
O gün mutlaka olacak.
Evet.
Olacak ama ben bu amellerimle efendim kurtulabilir miyim? Allah'a rahmet eder mi? Kitabım sana verilir mi? Onun efendim şeyine değilim.
Ufacık bir tereddüdüm.
Tereddüm orada.
Evet.
Yani tereddüdün, kıyametin olacağını tereddüdüm yok. Evet. O kesin olacak da. Acaba bu imanımla, bu amellerimle kurtulabilir miyim? Allah evet. kitabımı sağımdan verir mi? Beni efendim rahmetine alır mı? Kurtulandan olabilir miyim? Noktasında endişem vardı, korkum evet. vardı. Ama Cenab-ı Hak o endişelerimi hepsini izah etti ve beni de rahmetine aldı, kulağına eledi diyeceğim. Böyle bir evet. şey söylüyor. Dolayısıyla oradaki hocam kaçınmaya çalışan kişi o günün olacağına inanmayan
evet.
kafir insanlar. Ve Cenab-ı Hak da onda kelle la vezer, hayır, kaçacak, sığınacak yeri yoktur. İlâ rabbike yevmezil müstekar. O gün varıp duracak yer sadece Rabbinin huzurunadır diyeceğim.
Evet.
O önceki ayetleri bunlar tabi buyuruluyordu. Evet. 13. ayette kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, yine onun devamında tabi artık kul ne yapıyor? Kul geliyor Cenab-ı Hakk'ın huzuruna, kaçacak bir yer yok, kaçmak istiyor ama ne bir çıkış yolu var, ne bir kaçış yolu var. Yani mecbur. Öyle bir alem ki orası, orada insanların kendi arzularıyla, kendi efendim tercihle bir şey yapmaları mümkün değil.
Evet.
O alemde Cenab-ı Hakk'ın takdiri, hükmü neyse, hani diyoruz hocam, limenil mülkülüye dillel vahidil kahar. Bugün hüküm verme yetkisi kimindir? Allah'ındır. Allah ne hükmederse o geçerli olacak. Maliki yevmiddin.
Evet.
Yani hesap bize gününün tek yargıcı diyelim. Tek karar verme yetkisine sahip olan Cenab-ı Hak. Dolayısıyla ben kaçarım, kurtulurum tarzı öyle bir şey söz konusu değil. Mutlaka herkes demek ki milyarlarca melekler var. İşte herkes bir şekilde efendim, hatta Cenab-ı Hak buyuruyor hocam. İşte o her birinin yanında sayıkun ve şehit.
Evet.
Bir tane diyor, onu diyor, iki kişi de iki tane diyor melek olur diyor. Hı-hı. Kıyamet günü her bir insanın yanında. Kaf suresinde iki tane melek olur diyor. Birisi sayıkun, birisi tutar diyor. Onu diyor mahşere yöne doğru evet. Sevk eder, götürür. Bir tanesi efendim onun işte sağa sola kaçmasın etmesin haline şahitlik yapar diyor. Yani öylesine hocam dünyada bir de işte polisler diyelim ki jandarmalar suçlu yakaladığı zaman
evet.
adamın koluna kelepçeyi vuruyorlar. Ondan sonra iki koluna izbandut gibi polisler giriyorlar. Adamı alıyorlar. Bir tarafa kaçması mümkün değil.
Evet.
Kolu kelepçeyle iki kolunda efendim canavar gibi adamlar diyelim.
Evet.
Bu dünyada böyle oluyor. Yani suçların kaçması çoğu zaman mümkün olmuyor. Yani istisnalar kaydıyı bozmaz. Orada öyle ben sağa kaçarım, sola kaçarım böyle bir şey yok hocam.
Evet, bir melek yeter zaten.
Yeter yani. Cenab-ı Hak istese meleğe de gerek kalmaz ama daha evet. böyle tedbirli diyelim. Dolayısıyla herkes gidecek Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Orada hesap nasıl yürülecekse, nasıl verecekse hiçbir tarafa kaçmadan o hesabını hocam verecek. Vereceği için de yunebbeul insanu yevme izin bima kaddeme ve ahhara. O gün insana ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Şimdi hocam buradan başlayalım.
Evet hocam.
Yani burada Cenab-ı Hakk'ın kula bildirdiği şeyler, işte kaddeme nedir hocam, ahkara nedir?
Evet hocam.
Neyi takdim etti, neyi geri bıraktı? Bununla ilgili hocam müfessirler neler söylüyorlar?
Hocam Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten bir rivayet var bu ayet-i kerime ile ilgili. Diyor ki öne takdim ettiği yaptığı amelleridir. Yaptığı amelleri neler yaptı? Onlar kendisine arz edilir kıyamet günü. Bak şunları yapmışsın diye. Geri bıraktıkları da diyor geriye bıraktığı sünnetlerdir. Men sennet sünneten haseneten, men sennet sünneten seyyiyeten diye geçiyor hadislerde hocam. Kim adetler diyelim. Kim güzel bir yol, sünnet, yol, adet bıraktıysa onun
sadaka-i cariyeler
onun bıraktığı yoldan giden herkesin sevabından bir misli ona yazılır.
Tabii hocam iyi ve kötü.
İyi ve kötü. Kim de kötü bir yol bıraktıysa onda da yapan günah işleyenlerin işte mesela örnek en güzel örnek Kabil. Kabil ilk defa insan öldürme adetini başlattı dünyada. Ondan sonra binlerce yıl kim ne kadar katillik yaptıysa her bir katilin günahından bir misli ilk bu yolu başlatan, ilk bu adeti başlatan Kabil'e yazıldığını Peygamber Efendimiz söylüyor. Bize haber veriyor. Bunun gibi kim işte ilk defa faiz yeme işini kim başlattı? Putçuluğu kim başlattı ilk defa? Ondan sonra diyelim değişik, bugün mesela kıyafetle ilgili, hani modalar hocam. kim işte daha açık kıyafet giyme modasını kim başlattı? O açık kıyafeti giyerek sokağa çıktı, insanlara örnek oldu. İnsanlar da onu görerek veya işte programa çıkıyorlar hocam, tanıtım programlarına, moda tanıtımları. O tanıtım programında o elbiseyi giyiyor, insanlara örnek oluyor, gösteriyor. Bak böyle bu şekilde bir kıyafet giyebilirsin. Bu kıyafeti
mankenlik yapıyor.
Allah'ın
birisi mankenlik yapıyor ama birisi ona yaptırıyor hocam.
Yaptıran ikisi de hocam işte. İkisi de hissesini alacak yani. Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı, haram dediği, kapatın dediği şeyi, kıyafeti açarak çıkıyor. Mankenlik yapmasa bile hocam kendisi sokağa çıkıyor mesela o kıyafetle. Diğer insanlar onu görerek normalleşiyor, alışmaya başlıyor. Belki yani öyle şeyler aklıma geliyor ki toplum bozmak için bu işin özel böyle sokağa çıkan insanlar bile belki tutuyorlar ki insanlar görsün, alışsın bu günahlara diye. Bu şekilde bir yol açılmasına yardımcı olan, kim ne kadar yardımcı olduysa, hani diyor ki bir insanın öldürülmesine bir kelimeyle de olsa yardımcı olan diyor, o katilin günahından alır diye. Yani bir kelimeyle, mesela işte bir kelime söylüyor şurada diyor mesela, onun ölümüne yardımcı oluyor bir kelime.
Hocam Hazreti Ömer zamanında herhalde öyle bir hadise oluyor. Yani birisinin öldürülmesine birkaç kişi iştirak ediyor.
Evet.
Yani kimisi birisi bir fiili öldürüyor ama
evet,
diğerleri de ona yardımcı oluyor. Evet. Kimisi teşvik ediyor, kimisi diyelim ki efendim başka evet türlü şey yapıyor. O kişinin öldürülmesinde katkısı olan veya dahli olan kim varsa hocam hepsini
evet
kısas yapıyor.
Kısas yapıyor. Evet.
Yani 5-6 kişiyi belki.
Evet.
Böyle.
Onun için bu yani ben sadece mankenlik yaptım, asıl bu modayı çıkaran başkasıydı, benim suçum yok, ben sadece paramı aldım falan, öyle bir şey yok. Herkesin ne kadar katkısı varsa veya hiç kimse buna bir şey vermeden kendiliğinden bir niyetle insanlar buna alışsın diye böyle bir iş yaptıysa veya başka günahlara öncülük yaptıysa veya kötülüğe öncülük yaptıysa, işte bunlar geride bıraktığı ahkar kısmına geliyor hocam. Geride bıraktığı iyi veya kötü yollar,
o
adetler.
O zaman hocam bu ayet-i kerime çok dehşet
evet
engiz, çok dehşet verici bir ayet-i kerime
evet
hocam.
Evet hocam.
Yani tıpkı hocam Yasin suresindeki şu ayet-i kerime gibi, yani benzeri bir ayet-i kerime. Estağfirullah. İnne nahnu nuhyil mevte ve nektubu ma qaddemu ve asarahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Biz diyor ölüleri mutlaka dirilteceğiz. Biz diyor onların diyor insanların hem yapıp ileriye gönderdikleri, takdim evet ettikleri amellerini, bunları kayıt altına alıyoruz. Ve asarahum geride bıraktıkları izlerini de
evet.
Aynen hocam bu ve ahharla benzer evet bir an ifade ediyor. Onların hepsini diyor biz kayıt altına alıyoruz, yazıyoruz. Ve kulle şeyin ahsayna fi imami mubin. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda zaten kaydetmiş durumdayız diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bu bima kaddeme ve ahhar hepimizin bu ayet-i kerimede ifade edildiği üzere hepimizin bütün yaptıklarımızı ciddi manada bir gözden geçirmemizi gerektiren evet bir ayet-i kerime. Evet.
Hocam o Yasin suresinde okuduğunuz ayet-i kerimede ethar, iz bugün daha anlamlı.
Evet.
Ayak izi, parmak izi. Şimdi belki oturduğu yerde bilgisayarın başında
bir sürü parmak izleri bıraktı
veya
hocam.
Veya telefonun başına bıraktığı parmak izleri de var. Hı-hı. Yürüdüğü gittiği ayak izleri var. Bütün bıraktığı izler hayır mı, şer mi?
Adam hepsi mesela, hocam bir kitap yazıyor.
Evet.
Bir insan hem bir kitap yazıyor. Güzelse, evet, güzel bir kitap yazıyorsa
ne güzel.
Onu o kitap hayatta kaldığı sürece, yok olmadığı sürece olmaz zaten. Hı-hı. Olmaz. Belki çağlar boyu o kitap okunacak. Orada okuyup oradan istifade eden insanlar oldukça sevap gidecek. Ama evet birisi başka bir kitap yazıyor.
Evet.
O da insanları ıdlal için, yoldan çevirmek saptırıyor için tabi o kitapta öyle basılıyor binler, yüz binlerce. Onu okuyan insanlar, o da işte o insanın göz izleri var, parmak evet izleri var, şey, evet, kendi niyeti var, himmeti, her şey var hocam kitap
evet
içerisinde.
Evet.
Dolayısıyla orada işte kıyamet günü geldiği zaman orada Yüce Rabbimiz buyuruyor ki insana özellikle de Allah'ın hesabından kaçmak için yol, bir çıkış yolu var yani o kafir insana.
Evet.
Yapıp ileri gönderdikleri, geriye bıraktıkları hepsi teker teker haber verilecek.
Veriyor.
Haber verilecek. Mesela verdiğiniz örnekteki Kabil'de olduğu gibi Cenab-ı Hak Kabil'i hesaba çekecek.
Evet.
Efendimizin de hadis-i şerifinde buyurduğu üzere diyecek ki ey Kabil, sen böyle bir yol açtın.
Milyarlarca adam öldürmüşsün.
Ve senin peşinden bu yoldan şu kadar insan haksız yere öldürüldü, cana kıyıldı. Sen böyle bir yol açtığı için hepsinden sana da bir günah yazılıyor. Gelmiş oldu.
Evet.
Hakikaten yani çok ürkütücü bir şey.
Evet. İşte çocuk yetiştirirken, çocuğunu diyelim Allah'ın razı olmadığı bir şekilde yetiştirdi bir insan. Oradan torunlar böyle bir nesil devam etti. Bütün bunların günahını o baba çekiyor. Onun için biz bugün çocuklarımızı yetiştirirken herhalde Allah'ın rızasına uygun bir şey nasıl olacak? Bana günah getirmeyen. İşte çocuğunu nereye veriyor? Şarap eğitim üniversitesi. Kaliteli şarap nasıl yapılır? Mesela bunun üniversitesi var. Oraya gönderiyor çocuğunu. Çocuğum işte orada şey olsun, gıda mühendisi. Orada kaliteli bir şarap nasıl üretilir?
Yani gıda mühendisi olmasına problemi yok hocam.
Özellikle olması... şarap için böyle bir evet. Yüksek okul veyahut da üniversite neyse. Burada okuyor çocuk. Bu çocuk burada öyle yetişiyor. Onun çocukları o şekilde böyle bir nesil devam ediyorsa o baba işte böyle gerisine çok kendisi için büyük bir yük bırakmış
hocam,
oluyor.
Tabii geçen Şule Yükselişenler hanımefendi vefat edince hocam
Allah rahmet eylesin.
Tabii onunla çok şey yazıldı.
Evet.
Müslüman camiada çok olumlu şeyler yazıldı. Özellikle o dini hassasiyeti, işte başörtüsü meseleyi verdiği mücadele, işte yazdığı romanlar, işte bir neslin diyelim ki efendim şuurlanmasındaki katkısı noktasında yazıldı. Ama bir yazı da onun ailesi hakkında hocam bir yazı yazıldı. Epey dolaştığı şeyde sosyal medyada. Normalde bu hanımcağızın diyelim ki efendim ailesi, anne baba şeyi yani böyle yani din aleyhtarı bir aile.
Evet.
Yani namazıyla, örtüsüyle, inancıyla hatta tamamen din dışı bir yaklaşım olan bir aile. Çocuklar da bu şekilde çok ısrarlı bir şekilde yetiştirmeye falan çalışıyorlar. Ama oradan Cenab-ı Hakk'ın bir vesilesiyle diyeyim ki rahmetiyle bir Müslümanın ona o hanımcağızla efendim irtibata geçmesiyle oradan namaza başlıyor, örtünmeye başlıyor. Sonra da bu işin bu davanın şeyi müdafiye oluyor.
İşte o zaman oluyor. Vesile olan insanın sevabı da hocam.
Öyle tabii. Yani böyle aileler var. Yani evet. Çocuklarını yani dinsizlik üzerine böyle özellikle yetiştirmeye azmetmiş evet. Aileler var. O tabii onun günahını çekecek o aileler, ana babalar. Ama böyle bir kişinin diyelim ki kurtuluşuna vesile olan da o kurtuluyor. O da bunun başörtüsünün örtünmenin şeyini yapıyor. Yıllar boyu diyelim ki bunun mücadelesini veriyor. Evet. Kitaplarıyla, her şey konferanslarıyla. Ona vesile olan kişi de bundan çok büyük sevaplar alacak. Dolayısıyla ayet-i kerimedeki bima kaddeme ve ahhar insan demek ki şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kıymetli hocam, kıymetli dinleyenlerimiz. Yani bizim elimizden, dilimizden, ayağımızdan yani amel olarak ne sadır oluyor, ne gönderiyoruz?
Evet.
Çünkü hepsi ileri doğru biz takdim ediyoruz onlara. Evet. Ne gönderiyoruz? Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet.
Bir de geride neler bırakıyoruz? Nasıl izler bırakıyoruz?
Ona dikkat.
Veya hangi efendim sadaka-i cariyeler veya sadaka-i seyyeler bırakıyoruz?
Evet.
Onlara da dikkat etmemizi ayet bize söylemiş oluyor.
Hocam bunlar, Abdullah İbni Abbas Hazretlerinden de bir görüş var. O da diyor ki bima gaddeme minel masiye, yaptığı günahlar o gün haber verilir ve ahkara minel ta'a, yapmadığı, terk ettiği ibadetler, taatlar haber verilir. Yaptığı kusurlar, yaptığı hatalar,
yapamadığı, terk ettiği
itaatler, ibadetler haber verilir. Amelin başı, sonu, işte şöyle başladın, şöyle bitirdin. Hani bazen iyi başlar, kötü biter. O tür şeyler haber verilir diye rivayetler var. Hocam yani bir mümin diyor, yaptığı hayırıyla, şerriyle yaptığı işler kendisine haber verilmeden yerinden kıpırdayamaz. Yani hesabı anlatıyor burada. Kıyametteki hesabı, yaptığı günahlar, şerler, hatalar, yapmadığı hayırlar veya yaptığı hayırlar hepsi kendisine haber verilir şeklinde açıklamalar var hocam.
Hocam şöyle bir şey aklıma geldi. Yani dünyada böyle bir şey, bir imkan olsa deseler ki gel senin bütün gücümüz yettiği kadar işte hayatını kameraya aldık. Veya bir kısmını yani ulaşabildiğimiz kadarıyla, görebildiğimiz kadarıyla gizli açık senin zaman zaman. Belki baştan sona kadar böyle 24 saat bir kamera belki zor olabilir de gücümüz yettiği kadar senin efendim şeylerini toparladık. Yaptığın konuşmaları, yaptığın dersleri diğer efendim işte çarşı pazarda dolaşırken işte nerede yakalarsak senin 40-50 yıllık hayatının ilgili olarak epey bir döküman toparladık ve onu bir böyle bir video halinde hazırladık. Gel seni bir izletelim.
Evet.
Hocam deseler. Evet. Yani ne kadar heyecanlanırız.
Evet.
Yani acaba deriz ki bu adamlar nerede neyimi yakaladılar, evet. neyimi çektiler. Hangi konuşmada hangi cümleleri kullandım. Evet. Durumum nasıldı? İşte oturmam, kalkmam falan böyle. Onlar bile bize son derece bir şey
sıkıntı verir.
Bir sıkıntı ve korku verir. Acaba ne çıkacak karşıma falan diye böyle. Yani onlar diyelim ki devede kulak kulisede ancak bir şey topalamışlardır diyelim hayatımızdan. Hakikaten onun mahşer yerindeki bu yaptıklarımızın haber verilmesi meselesini önemsememiz
gerekiyor
çok. Burada hocam bir de Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifi nakletmek istiyorum kıymetli dinleyenlerimize. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Sizden meşhur bir hadis-i şerif bu. Sizden her birinizle Rabbiniz mutlaka konuşacaktır veya karşı karşıya gelecektir. Kendisiyle Rabbi arasında hiçbir tercüman ve hiçbir perde de olmayacaktır. Kişi sağa bakacak, orada sadece daha önce yapıp gönderdiklerini görecek.
Evet.
Sola bakacak, orada da yapıp gönderdiklerini, belki sağında salih amellerini görecek, sol tarafta günahlarını görecek. Sonra önüne bakacak, yüzüne doğru olan, Alevi yüzüne dokunan cehennemden başka bir şey görmeyecek. O halde yarım hurma ile de olsa sadaka verdik cehennemden kendinizi koruyunuz diyeceğim evet. bir hadis-i şerif.
Her şey orada gözün önünde.
Her şey gözünün önünde olacak.
Hasan Basri Hazretleri de hocam bir rivayet var. Diyor ki ölüm meleği ölüm esnasında kişinin yanındaki yazıcı melekleri getirir, hafaza meleklerini getirir. Kendisine hayır ve şer olarak ne yaptığı arz edilir. Hayat hani derler hocam ölürken İnsanın hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçer diye tam onu anlatıyor herhalde. Fe izâ ra'a haseneten beheşe. Eğer güzellik görürse diyor hemen sevinir, yüzü aydınlanır, parlar, ona doğru bir böyle heyecanlanır, hareketlenir. Eğer diyor bir kötülük görürse o zaman da gözünü kapatır, yüzü kızarır, utanır, perişan olur. Böyle bir manzara yani yaptığı hayatında yaptığı güzellikler yaptığı çirkinlikler bunlar kendisine arz ediyor. Ölüm esnasında olur ve sonra da hesapta aynı şekilde. Demek ki bunu göz önünde bulundurarak o an sıkıntı çekmemek için önceden hazırlıklı olmak çok önemli bir şey yani.
Yine bir makaddeme ve akar.
Evet hocam.
Yani burada ayet-i kerimede esas vurgu yapılan nokta bir makaddeme ve akar. Ne gönderiyoruz geleni bırakıyoruz. Ne gönderiyoruz geleni bırakıyoruz.
Evet.
Bu iki şeye özellikle çok dikkat etmemiz gerektiğine ayet-i kerime kuvvetli bir şekilde teyitle vurgu yapmış oluyor. 14. ayetimiz belil insanu ala nefsihi basiratun.
Evet.
Bir sonraki ayet-i kerime velev elka meazira. Artık insan kendi kendinin şahididir. İsterse özürlerini sayıp döksün. Burada hocam bu insanın kendine efendim şahit olması. Basiret evet. aslında gören göz demek hocam. Basiret yani evet. aslında kalbin evet. görmesi, idrak etmesi insanın. Mesela gerçeği kavraması demek.
Evet.
Net olarak görmesi demek. Buradaki hocam bu basiret yani insanın kendisine şahit olması, kendine efendim yönelik bir basiret olması hocam bunu evet. nasıl anlayabiliriz?
Bunu hocam işte insan diyor kendisine şahit olarak yeter. Hadis-i şerifle de var zaten. Cenab-ı Hak hesaba çekerken kulum diyor senin itiraz ediyor. Orada da itiraza devam ediyor. Ben yapmadım, etmedim. İşte şu günahı işledin, yok işlemedim. Şu hayır yapacaktın, yapmadım. Yok yaptım falan. Cenab-ı Hak diyor sana şimdi şahit getireceğim diyor. Kimmiş diyor şahit? Ben kendimden başka şahit kabul etmem. Peki diyor. Sana kendin şahit olacaksın. Ondan sonra diyor Cenab-ı Hak der ki ağzına bir mühür vurur. Uzuvlarına konuşun der.
Yasin'deki olduğu evet. gibi hocam. El yeme nahtim ale fahihim.
Evet.
Biz onların ağızlarını mühürleriz. Ve tükellimuna eydihim ve arculuhum imakanı yeksebe.
Evet.
Elleri, ayakları evet. yaptıklarını bize
söylerler. Şimdi konuşmaya başlar. Adam şaşırır kalır. Elini ayağına çıkışır. Siz diyor ben sizi ateşten kurtarmaya çalışıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Diye diyor. Onlara çıkışır. Tabi mazereti kalmaz. Abdullah İbni Abbas Hazretleri böyle tefsir etmiş. Diyor ki onun diyor gözü, kulağı, eli, ayağı ve diğer bütün uzuvları, hangi uzvuyla günah işlediyse o uzvu diyor ona şahit olur. Ben şunu yaptım, ben şunu ettim, şuraya gittim, şuraya geldim, şunu tuttum, şunu düşündüm, şuraya baktım, şunu dinledim diye bütün uzuvları orada diyor insanın yaptıklarına şahitlik eder. Yeryüzü, işte yine ayet-i kerimelerde yeryüzü şahitlik eder. İnsan işte benim üzerimde şu işi yaptı diye eşya da şahitlik yapıyor. İnsanın kendisi de şahitlik yapıyor. Dolayısıyla artık insanın...
Yani ayet-i kerim hocam şahitlikle alakalı.
Evet. Kaçacak bir yeri yok yani. İnsanın orada yaptıklarını itiraz etme imkanı yok. Ama itiraz etmeye çalışacak inkarcı, mücrim. Yani dünyada sanki ölümü yaşamış, kıyameti yaşamış. O korkuları gördüğü halde yine uslanmıyor. Yine aynı şekilde yalan söylemeye.
Hocam demek ki yani bu yaptığımız amelleri de bir taraftan gönderiyoruz.
Evet.
Bir taraftan diyelim ki geleceğe, ahirete amelleri gönderiyoruz ama bir taraftan da o yapılan şeyler bizim gözümüzde, elimizde, ayağımızda da bir kaydı tutuluyor. Adeta gözümüz bir kayıt cihazı, kulağımız bir kayıt cihazı, elimiz bir kayıt cihazı, derimiz bir kayıt cihazı değil mi hocam? O şekilde sanki. Yani amelleri bir tarafa gönderiyoruz ama bir taraftan hepsini göndermiyoruz. Onun bir nüshasını kendimize tutuyoruz. Ve yani bütün vücudumuz aynı zamanda bir ilahi bir kayıt cihazı halinde çalışıyor. Yani şahitlik yapacak kadar hocam şunu yaptım, şunu yaptım diye, şunu gördüm diye. Onu şey yapabiliyoruz. Adam küçük bir evin köşesine, odanın köşesine hocam küçük bir kamera yerleştiriyor. O adam bütün her şeyi kayıt altına alabiliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu bize benim vermiş olduğu bu cihazların, organların, azaların kayıt cihazı olmaması yani niye olmasın ki? Çok rahatlıkla olabilir. Cenab-ı Hak ona özelliği verdikten sonra o bütün yaptığını, her şeyini olduğu gibi kayıt altına alabilir. Şimdi Fussilet Suresi'nde hocam bu basiretle alakalı yani insanın kendisine karşı şahit olması.
Evet.
Yani bizzat kendisinin durumunun ne olduğuna dair kendinin apaçık bir hüccet beyine olması anlamında buyuruluyor ki nihayet cehenneme vardıklarında Fussilet 20 ve devam eden kerimeler nihayet cehenneme vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları işler hakkında kendileri aleyhine şahitlik ederler. Hatta hocam burada derilerinden maksat da Cenab-ı Hak lüdum kelimesi kullanıyor ama burada insanın efendim avret yerleri olduğu müfessirler söylüyorlar. Hı-hı. Çünkü insan yani daha günaha oradan da girebildiği için öyle. Onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de özellikle derileri kelimesi hocam ön plan çıkarılıyor burada. Onlar da bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi o yaratmıştı ve yine yalnızca ona dönülüyorsunuz. Siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Yani bunlar bir şahitlik. Ne yapsınlar ki falan. Hiç dikkate almıyordunuz. Lakin yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. Esas bu. İşte bu sizin Rabbiniz hakkında beslediğiniz kötü zannınızdır. Yanlış zan. O siz işte bu zannınız, yanlış düşünceniz, inancınız sizi mahvetti de ziyana uğrayanlardan oldunuz. Dolayısıyla hocam biz demek ki o zaman kendimize dikkat etmemiz lazım.
Evet hocam.
Yani biz kendimiz yani bizim için bir rahmet olabileceği gibi bizzat kendi elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, nefsimiz bizzat bizim başımızı belada olabilir. O
yani
zaman,
daha dünyadayken bu şahitliği yapın diyor. Herkes kendi işine baksın. Hani diyor başkasının yaptığına bakıyor insanlar. Kendi yaptığına bakmıyor. İşte kendi gözündeki merteği görmez, başkasının gözündeki çöpü görür diye. İnsana diyor ki Hasan Basri Hazretleri, diğer büyükler, sen diyor kendi ameline bakman daha uygundur. Başkasını bırak da kendi yaptıklarına bak, kendi yaptıklarını düzelt. İşte doğru mu yanlış mı, doğrularını yanlışlarını düzelt. Dolayısıyla başkasının ayıbıyla kusuruyla değil de kendi ayıbınla kusurunla uğraş. Eğer dünyada bunu yaparsan ahirette daha rahat edersin.
Biz hocam köy yerinde olduğu için şu misali verirler. Keçi koyun misali falan verirler.
Evet.
İşte koyunun mesela avret diye kadar kapalı hocam. Koyun büyük olduğundan dolayı falan böyle. Koyun seni atlarken kuyruğu yukarı kalktığı için adet mali gözükmüş. Keçi başlamış gülmeye. Demiş yani bana ne gülüyorsun? Sen sürekli demiş açık duruyor falan. İşte kuyruğu da kalkmıştır.
24 saatte bir 2-3 saniye açılmış
besin. Evet evet ona gülüyor.
24 saat açık.
Evet. Dolayısıyla insansa hakikaten bizim halimiz keçinin hali gibi. Kusurlarımız çok ayan bir yani ortada açık bir şekilde. Onu görmüyoruz ama bazı insanların diyelim işte binde bir şey görüldüğü zaman onu görebiliyoruz.
Evet.
Evet hocam.
Yani kendisi diyor velev elgame adre her ne kadar mazeretle ileri sürse, deliller getirse, işte itirazları ise yaptım yapmadım diye ne kadar orada kurtulmaya çalışsa da o artık kendisi zaten bütün bahsettiğiniz gibi kayıtları almış eliyle ayağıyla gözüyle kulağıyla orada kaçacak bir yeri yok. Eylel mefar. Yani kaçacak yeri yok. Orada şahitler de hazır. Mahkum olacak yani.
Evet. Demek hocam böyle bir hazin manzara yaşanacak. Cenab-ı Hak bizleri böyle bir kötü durumdan, hazin durumdan bizleri muhafaza edesin. De bizleri, bütün inanan kardeşlerimizi, dinleyenlerimizi muhafaza edesin.
Bir şey de hocam tefsir şu olmuş. Süddi'den velev elgame adira velev erhas sutura ve ağlagal ebve. İnsan diyor her ne kadar perdeleri indirse, kapıları kilitlese de yaptığına kendisi şahittir. Yani başkası yaptığını görmüyor da olsa kapalı kapılar ardında falan deniyor hocam. Kapalı kapılar ardında işte konuşuldu, anlaşıldı, şu oldu, bu oldu diye. Veya birkaç kişi de olabilir, tek kişi de olabilir bu. İnsan diyor perdeleri indirse, kapıları kilitlese de yaptığı işe kendisi şahittir. Kıyamet günde o şahitler zaten kendi uzuvları gelecek. Dolayısıyla o yaptığı iş ortaya çıkmış olacak.
Gelelim hocam. Bu sürenin birinci faslı tamamlanmış oldu. İkinci bir fasla geçiyoruz. Geçti de bu ikinci faslında birinci fasla irtibatlı olarak bir izahı da yapılıyor. Onu da yine müfessirlerimiz aktarıyorlar. Ama bunu Resulü Efendimiz Aleyhisselam'a işte Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmesi, vahiy esasında Peygamber Efendimiz'in hali, durumu ve onunla alakalı bir ara bir konu olarak gündeme getirildiği de beyan ediliyor müfessirler tarafından. Her iki yorumu da inşallah aktarmaya çalışalım. Önce birinci şeyden devam edelim. Ayet-i Kerime'de la tuharrik bihi lisaneke lite'acele bih. Resulüm vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma.
Evet.
İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anehu. Şüphesiz onu, yani Kur'an'ı senin kalbine yerleştirmek, toplamak ve onun senin lisanına, diline okutmak bize aittir. Feyza qara'nahu fettebi Kur'ane. O halde biz onu okuduğumuz zaman, Cebrail Aleyhisselam da olabilir, Peygamberimiz geliyor, vahiy diyeyim, kalbini indiriyor ve okuyor.
Evet.
Okuyor. İşte efendim, Efendimizin kalbine ayetler yerleşmiş oluyor. Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Dinle yani. Evet. Dinle. Yani biz sana vahiy indirirken, Cebrail sana onları okurken, sen Cebrail'le beraber okumaya çalışma, dilini hareket ettirme. Öyle sakin bir şekilde, dikkatli bir şekilde Cebrail okuduğu o vahyi, Kur'an'ı dinle ve o şekilde efendim onu kalbine yerleşinceye kadar bekle.
Evet.
Onu takip et. Tıpkı bir hocanın diyelim ki efendim okurken talebesi onu dinlemesi gibi.
Evet.
Hoca diyor ki ben şimdi okuyorum. Talimle okuyacak mesela. Yani Fatiha'yı okuyacak. Okuyorum. Sen iyice dinle. Ben nasıl okuyorsam, harfleri nasıl çıkarıyorum, şey, tecvid nasıl yapıyorsam o şekilde ben bitirdikten sonra o ayeti aynen benim gibi oku.
Evet.
Der gibi hocam. Öyle bir şey var. Sümme inne aleyne beyanehu. Sonra o vahiy senin kalbine yerleştikten sonra, okuttuktan sonra da ayetler neden bahsediyor? Hangi ahkamdan bahsediyor? Haramı, helali, işte efendim öğüdü, tezkiresi neyse uyarısı, müjdesi onun beyanı tekrar sana da yapacağız ve sen de bunu insanlara bu şekilde beyan edeceksin.
Evet.
Ayet-i Kerime'den hocam bu çerçevede bir bu mana üzerine hocam bir neler söylüyor müfessirlerimiz ona bakalım. Bir de ikinci bir tevcih var onu dile getirelim.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor vahiy inerken, vahiy iniş esnasında tabii ki bir unutuveririm diye korkuyla, iki işte çok vazifesine ihtimam gösterdiği için çok önemli bu vazife, aman güzel yapayım diye. Üçüncüsü muhabbetinden dolayı, tefsirde o da var, çok sevdiği için inen vahiylere hemen tekrar etmek istiyor. Yani unutmayayım diye, işte güzel yapayım vazifeyi diye, veyahut da çok sevdiği için ayetleri, Allah'tan gelen vahiy geldiği için hemen tekrar ediyor. Daha
ama vahiy esnasında.
Vahiy esnasında işte 10 ayet gelecekse daha birinci ayet gelir gelmez peygamberimiz hemen birinci ayeti tekrar etmeye başlıyor.
Abi vahiy devam ediyor.
Cebrail aleyhisselam ikinciyi vahiy ediyor tabii. Derken bu böyle bir sıkıntıya giriyordu tabii diyor. Bir yorgunluk oluyordu, bir meşakkat oluyordu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak la tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bihi, hemen acele ile onu tekrar etmek için dilini kıpırdatma. Hareket etme, sakin dur. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı, onu ezberletmek. Cem kelimesi ezber için, hafız için.
Gir hocam rivayet, İbn Abbas Efendimiz hafzahu diye şey yapıyor. Yani onun kalbini toplamak. Toplam, ezberletmek.
Toplamak da zaten onu ifade ediyor. Onu toplayıp sana ezberletmek. Sonra da ezberledikten sonra okutmak. Ezberinden okutmak. Bizim vazifemizdir. Sen merak etme, biz sana onu ezberleteceğiz ve sana okutacağız buyuruyor Cenab-ı Hak. Garanti veriyor yani. Feyza qara'nahu, eğer biz onu diyor indirdikten sonra, okuduğumuzda indirdikten sonra fettebi Kur'an'e, biz onu indirirken sen de onu dinle, biz okurken dinle, sonra oku bittikten sonra, nüzul bittikten sonra okursun. Sümme inne aleyne beyane, sonra onu açıklamak da, senin dilini açıklamak da bizim üzerimize vazifedir. Açıklamak, tefsir de geliyor artık. Nüzul nazil olduktan sonra bazı ayetlerin peygamberimizin hadisleriyle, sünnetiyle tefsiri, açıklaması da buradan geliyor. Yani hem tilavet ettirmek, hem sonra onu beyan etmek, açıklamak. Cenab-ı Hak garanti veriyor Peygamber Efendimiz'e. Herhalde bu ikinci kısmında sünneti, sünnet vahyini, vahyi gayrimetlubu ifade ediyor. Bu uyarı geldikten sonra diyor artık Peygamber Efendimiz vahiy gelirken başını öne eğer, sakince beklerdi. Sonra Cebrail aleyhisselam vahyi bitirdikten sonra onu okurdu. Vahiy katiplerini çağırır, katiplere yazdırırdı. Ashabına öğretmeye başlardı. Evet. Diyor rivayetlerde.
Şimdi hocam yani vahiy esnasında böyle bir durumun olduğu ile ilgili başka bir ayet-i kerime de var.
Evet.
Yani bu bir hakikat.
Hı hı, evet.
Çünkü bu ayet-i kerimelerin farklı tefsiri de var ama Efendimizin vahiy esnasında ilk zamanlarda böyle hem şevkine olabilir veya unutma endişesine olabilir. Yani böyle o vahiy devam ederken o şekilde dilini kıpırdatma veya onu tekrar etme şeyi vardı.
Evet.
Bunu nereden anlıyoruz? Özellikle Taha Suresi'nin 114. ayet-i kerimesinde bu konu daha net bir şekilde ele alınıyor. Estağfirullah. Feteâlallahu melikül hak. Melik olan, hak olan Allah yücel yücesidir. Ve la te'cel bil Kur'ani min qabli en yuqda ileyke vahyu. Vahyi tamamlanıncaya kadar, bitinceye kadar, yani vahiy edilmesi gelen o surenin diyelim ki veya Kur'an bölümünün vahyi tamamen bitip de tam manasıyla senin kalbine vahiy edilinceye kadar ve la te'cel, acele etme. Onu hemen bil Kur'an'ı, onu okumak, almak üzere, okumak üzere hemen acele etme, bekle.
Evet.
Bekle. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyle aynı konuyu dile getirmiş oluyor. Ve kur Rabbi zidni ilme, bir de ya Rabbi benim ilmimi artır diye de dua et diye hem gelmiş oluyor. Yalnız kıymetli hocam, mesela Fahrettin Razi'de olabilir, yine başka efendim, yine tefsirlerde olabilir. Bu ayet-i ki okumuş olduğumuz bu 16-19. Ayetlere sürenin başındaki konuyla bağlantılı olarak şöyle bir izahta yapılıyor.
Evet.
Bu bir ikinci izahtır. Birinci yaptığımız izahlar alakalı Buhari'de rivayetler olduğu için onu müfessire tercih ediyorlar.
Bir de Kur'an'da Kur'an'ı tefsir ediyor hocam değil mi? Diğer okuduğunuz tahassüs.
O da ayetlerde. Burasını tefsir ediyor. Tefsir aynı ediyor. Şeyi söylüyor. Evet. Evet. Buhari rivayeti demin aktarmış olduğumuz Buhari rivayeti İbn Abbas'tan efendim radıyallahu anh'a da açıklıyor. Ama onlardan ikinci bir anlam olarak da şöyle bir tefsir yapılıyor. Öncesinde işte Cenab-ı Hak'ın huzurunda duran bir insan var. O günahkar bir insan var. Bütün mazeretleri ileri sürse de kendisinin kendi şahit olduğu, elinin ayağının şahitlik yaptığı ve artık cehennemlik olduğu kesinleşmiş olan bir kafir insan var. Bir çıkış yolu arıyor, bulamıyor. Hı hı. Bir şey söylemek istiyor. Mazeret beyan etmek istiyor böyle. Bir fayda vermiyor. Velev elka mazirah, işte her ne kadar o mazeretlerini ileri sürmeye kalkışsa da, mazeret beyan etmeye kalkışsa da bu ona fayda vermeyecek. Kendi şahitlik yapacaktır.
Evet.
Şimdi orada mazeretini getirmek için böyle harekete geçince veyahut da böyle bir konuşma şeyi
evet.
söz konusu olunca Cenab-ı Hak ona diyecek ki la tuharik bi lisaneki litacele bi. Hemen ben yok şunu yapmadım, şunu yaptım. Kendini savunmak üzere çarçabuk. Çünkü artık karar verilecek. Bir şekilde kendini savunması lazım ki mazeret sürüp kendisini kurtarsın.
Evet.
Azaptan kurtarsın. Dolayısıyla hemen böyle çarçabuk şey bir şeyler söyleyip ya şunu yaptım, şunu yapmadım. Ben şey yanlış anlamıştım, doğru anlamıştım falan böyle.
Evet.
Bir mazeret şey yaparken yine bak diyor la tuharik bi lisanek. Hiç boşu boşuna konuşma. Çünkü konuşmanın sana bir faydası
yok.
Olmayacak. İnne aleyne cem'ahu ve Kur'anehu. O senin efendim yaptığın bütün amelleri, dünyada yaptığın şey, günahları, şunlar bunların hepsini onları biz ne yaptık? Kayıt altına aldık. Kayıt altına aldık? İşte amel defterine kayıt altına aldık. O şimdi onu kaydetmek de bize vazifemizdi. Yaptık bunu. Ve Kur'anehu şimdi sen ne yaptığını sana okumak da bak şunu yaptın, şunu yaptın, şunu yaptın tarzında okumak da bize ait.
Evet.
Burada sana düşen bir şey yok. Buna efendim. Feyze karana fettebi Kur'an'a. Biz senin efendim amellerini yaptıklarını anlatırken bak şunu yaptın, bunu yaptın. Şimdi orada sen itirazı bırak. Sen ne yap? Sen efendim onları bizden dinle.
Evet.
Bizden dinle. Yani senin sadece tasdikten başka bir yapacağın bir şey yok yani. Öyle ona sen efendim bizim okuyuşumuzu takip et.
Evet.
Sümme inne aleyne beyanahu. Sonra da efendim bunun akıbetinin
ne
olacağı, cehennem mi, cennet mi falan onun beyanı bize ait.
Evet.
Dolayısıyla burada senin yapabileceğin bir şey yok.
Evet.
Sen burada hiç dilini kıpırdatma, hiç efendim mazeret beyan etme, boşu boşuna uğraşma.
Yorulma.
Biz gereken efendim yaptık, kaydımızı tuttuk. Şimdi onu efendim sana haber veriyoruz. Sonuca bildireceğiz. Dolayısıyla efendim bir mazeretin sana faydası olmayacak. Tarzında hocam böyle bir
evet, tefsirde var.
Tefsirde var. Yani çok uzak bir tefsir değil.
Evet.
Değil.
Konu bütün açısından.
Konu bütün açısından değil. Bu da olabilir.
Evet.
Ama diğer efendim yapmış olduğumuz Efendimizle alakalı şey de hem Taha suresi 114. ayet kerimesinin şeyiyle hem de Buhari rivayetiyle o da olmaz değil. O da olabilir. Her iki manada hocam burada söz konusu edebilir.
Yani Kur'an-ı Kerim vücuh olduğu için hocam iki manada belki kastediliyor. Birinci mana gerçekten peygamberimiz yaşadığı bir olay anlatılıyor. Onun zımnında da konu peş peşe geldiği şekilde konuların dizimiyle ahiretteki insana da böyle bir gönderme yapılarak orada bir şeyin olmayacak. Boşuna uğraşmayacaksın. Uğraşma hesabın kuvvetli görülecek diye. Öyle bir gönderme, bir ikaz. İkisi beraber de düşünülebilir yani hocam.
Evet. Olabilir. Evet. Yani bu hocam manalar birbirine tezat teşkil etmiyor zaten.
Tabii.
Yani verilen iki anlamda yerinde ve ilgili olduğu konuyla uyumlu olmaktadır.
Feyza karana fette bi Kur'an'a. Onu hocam biz sana Kur'an indirdiğimizde onun hükümlerle amel et şeklinde. Helaliyle haramıyla amel et şeklinde de tefsir etmişler. Sümme inne aleyna beyane. Onu da işte helalini haramını biz sana beyan edeceğiz, açıklayacağız. İtaat nedir, masiyet nedir hepsini açıklayacağız şeklinde tefsirler gelmiş, rivayetler gelmiş hocam.
Evet hocam. Kıymetli hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Muhterem kıymetli dinleyenlerimiz bugün de programımızın sonuna geldik ve Kıyamet Suresi'nden 9-16. ayet-i kerimeler arasındaki ayetleri tefsir yapmaya, anlamaya gayret gösterdik hocamızla beraber. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için ve hepinize Allah'a emanet ediyoruz.